Ayrım 3. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy. Sayfa 31. Sözleşmeyi imzalayıp Z'den çıktığımda yağmur başlamıştı. Nisan yağmurları dedim içimden. Hikayelerin birçoğunun yağmurlu havalarda başladığını düşünüp içimden güldüm. İnsan içinden gülebilir mi? Yoksa bu sadece bana özgü bir yanılsama mı? Saçma. Hava durumunu sunarak bir hikayeye girmenin kolaylıkları konulu seminere hoş geldiniz. Hava durumu bilgisi mevsimi, zamanı, hatta beraberinde mekanı ve karakterin ruh durumunu betimlemek için iyi bir araçtır. Ama benim gibi bir karakterin ruh durumunu anlatmak için yeterli miydi bu tür bir giriş? Başkaları hakkında kolaylıkla kararlar verebilirken kendi duygularım hakkında kuşkuya düşmem belki de çok doğal. Örneğin şu anda sevinçli olmam gerekirdi. Hayal edip yazacaklarım karşısında hayatımı idame ettirecek parayı vereceklerini taahhüt etmişlerdi. Hala emin olamadığım için hukuk dilinde karşılıklar bulmaya çalışıyordum. Yazarak yaşamak. Hep istediğim bir yaşam biçimi. İşte yavaş yavaş oluşuyordu. Belki de kendime güvenemiyordum. Belki de ruhsal durumun daha karmaşık olmasını arzuladığım için bile isteye vehimler üreterek aklımı karıştırıyordum. Resim netleşirse sıradanlığımı göreceğimden korkuyordum. Bu sorularla boğuşurken yaya geçidinden geçmek için onlarca insanla birlikte yağmurun altında beklediğimi hatırlattım kendime. Kendime, kendime. Durmaksızın kendime bir şeyler söyleyip duruyordum. İçimden havaya baktım. Bugün her şeyi içimden yapmaya kararlıydım. Gözlük camlarımın ıslanmasını istemediğim için yüzümü göğe çevirip düşen damlalara baktığımı hayal ettim. Aslında başımı omuzların arasına kıstırmış, çipli metro biletimi avucumda sıkarak nereye gideceğimi emin bir adamın adımlarıyla karşıdan karşıya geçiyordum. Ama aklımın içinde, içimden yani, bir sürü şey yapıyordum. Atsız bir gölgenin bedenimin dışına sızarak başka şeyler yapmasına izin veriyordum. Bunu nicedir yapmayı alışkanlık haline getirmiştim. Bunun beni başkalarından ayıran bir özellik olduğuna inanıyordum. Yürürken merdivende kendime bir yer edindim. Şehrin altına doğru ağır ağır inen insan kalabalığının arasında, aklımın içinde dağınık düşüncelerle bir yerlere doğru gidiyordum. Bir merdivenden diğerine geçerken her basamakta biraz daha derinlere doğru iniyorduk. Şehrin altında yolculuk etmeye alışkın insanlar, acaba diğerlerinden farklı mıydı? Otobüs duraklarında davrandığımız gibi davranmıyorduk burada. Yerin altına indikçe aramızdaki mesafe artıyordu. Gemi yanaştığında iskele verilmesini beklemeyen sabırsız ve atik insanlar bile metroda dikkatliydi. Yürüyen merdivenlerin ve hareketli yolların hızına uygun bir şekilde deviniyorduk. Yürüyen yolda Süpermen gibi kayarak ilerlerken yüzümü bir serinlik yalıyordu. Yeraltı rüzgarları. Yeni doğmuş bir bebeğin iç organları gibi henüz temizliğini yitirmemiş koridorların. Ne zaman kasvetli ve yorgun bir görüntüye kavuşacağını merak ediyordum. Kendi iç organlarımı hayal ediyordum. Metro durağında gitmesi gereken yere gecikmiş bir adamın gerginliğiyle bir ileri bir geri yürümeye başladım. Kalabalıkların içindeyken buna özen gösteririm. Bir sonraki an, bir sonraki saat. Bir sonraki yıl ne yapacağını çok iyi bilen kararlı biri gibi görünmek gerektiğine inanırım. En ufak bir bocalama ya da tereddüt gösterirsem foyan meydana çıkacak hissi. Bu nedensiz tedirginlik ne zaman yapışmıştır ruhsal dünyama? 80'lerin karanlık yıllarında herhalde. Kararlı bir şekilde yaşamaya devam eden biri gibi görünmek. Görünmek. Yeraltı ırmağının kenarına çizilmiş sarı çizgiyi geçmenin tehlikeli ve yasak oluşunu ciddiye alan bir grup insan sessizce trenin gelişini bekliyordu. Her an sayıları artan bu insanlar henüz yüksek gerilimli nehir yatağına düşerek ölmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Londra metrosunda özellikle yaşlılar sırtlarını duvara yaslayarak bekliyorlarmış treni. İçine doğmuş oldukları korkunç dünyadan asla çıkamayacaklarını bildikleri için boş zamanlarında kötülük yaparak, örneğin zayıf ve yaşlıları tren yoluna iterek eğlenen azılı çete üyelerinin bu yeraltı nehrine taktıkları isim Hades'miş. Kim söylemişti? Nerede okumuştum? Hiç hatırlamıyorum. Acaba öldürüyor muydum? Kaynağını hatırlayamadığımız düşünceler otomatik olarak bizim zihinsel servetimize mi ekleniyordu? Hayal kurarken kaynak belirtmek zorunda mıydık? O sırada kalabalığın içinde tanıdık bir yüz gördüm. Üniversiteden adını hatırlayamadığım bir asistan. Hemen aksi yönde saf tuttum. Vagonların içinde uygar bir biçimde oturan yolcular. Metroda nasıl davranılacağını benim gibi Amerikan filmlerini izleyerek öğrenmiş oldukları için sabırsız bir kuşkuyla yeraltı çalgıcılarının, metro delilerinin, evsizlerin ortaya çıkmalarını bekliyorlardı. Bekliyorlar mıydı gerçekten? Sadece ben mi bekliyordum? Düşüncelerimi insanlara mı atfediyordum? Kendi içimden istediğimi yapmakta özgürdüm. Buna inandırılmıştım. Suskun 80'lerin özgürlük tanımından başka bir şey olmayan bu düşünceyi ben sanırım aşamayacaktım. Özgürsün, içinden istediğini düşünebilirsin. Az önce sözleşme imzalamış bir adamın sorumlu ve düşünceli haliyle kapının yanındaki koltuğa oturdum. 3 ay sonra İkinci Hayatlar Cep Romanları dizisinin ilk taslağını teslim edecektim. Onu beğenirlerse dizi için start vereceklerdi. Benim gibi hiçbir deneyimi olmayan birine bu tür bir iş teklif etmelerinin nedenini tahmin etmek güç değildi. Hangi ciddi yazar bu tür bir ısmarlama kitap yazma işine girer ki? Ancak benim gibi iyi eğitimli ama mesleğini yapmak yerine zıpçıktı şirketlere metin yazarı olarak iş başvurusunda bulunan biri. Üstelik başvurularımın hiçbiri olumlu sonuç vermemişken Z adlı şirketten bu teklif gelmişti. Reklam ajansı ile prodüksiyon şirketi arası bir yerdi. Kapısında kumlu mavi cam üzerinde silik harflerle Z yazan bir yer. Altında ne bir tanım ne açıklayıcı resmi bir ifade. Örneğin Z, medya tanıtım veya Z iletişim gibi ifadeler olabilirdi. Çantamın içinden sözleşmenin bana ait olan kopyasını çıkarıp resmi adına baktım. Karakul Sanayi Ticaret, Yayın Basın Turizm İşletmeciliği, Anonim Şirketi. Şimdi anlaşıldı Z Efendi diye söylendim. Demek buymuş iş alanın. Bir de anonim şirket. Herkesin olabilirmiş havası veren bir tanımlama. Anonim, yazarı belli olmayan. Şirkete ve şiirlere özgü bir atsızlık durumu. Saçma. Bir zamanlar duygusal birikimlerimi kimi şiirlere yatırmıştım. Ama zaman içinde yatırım yaptığım şiirler serbest piyasa kurallarına uygun olarak hızla değer kaybetti. Üstelik onlar anonim de değildiler. Hiçbirini hatırlamak istemiyordum. Şiirlerden ve şarkılardan medet umduğum içkili öğrenci evlerinin zavallı duygusallıkları şimdi müstehcen geliyordu. Çünkü şimdi başka bir hayatın içindeydim. İkinci hayatlar. Ama yok. Zed Efendi daha dramatik dönüşümler sonucunda geçirilmiş. İkinci hayatların gerçek hikayeleri için para ödeyeceğini söylemişti. Yaşanmış hayatlar. Aklı evvel Emre Bey miydi? Dizi editörünün bir tasarısı. Başında. Okuyacaklarınız tamamen gerçek yaşamdan alınmıştır. Kahramanların adları tarafımızdan değiştirilmiştir ibaresinin yer aldığı ve sonunda da kahramanların şu anda nerede ve ne durumda olduklarını anlatan bir son sözle bitiren kitaplar. Yayıncılık işine soyunan Zed Efendi, kendine yeni bir pazar arayışı içinde diyebilir miyiz Emre Bey? Lütfen bana sadece Emre deyin. Evet, diyebiliriz. Zeki ve zeki olduğunun pekala farkında olan bu iyi eğitimli, pantolonu asla buruşmayan, gömleği hiç kirlenmeyen Emre Efendi, sarı camlı gözlüğünün ardından gülümseyerek uzun uzun anlatmıştı. İnsanların metroda, otobüste, gemide çıkarıp okuyabilecekleri cep kitaplarının ne büyük bir ihtiyaç olduğunu, önerdikleri, insanlık için küçük ama benim için büyük parayı tereddüt etmeden kabul ettim. Bu benim için bir atlama taşı olacaktı. Daha sonra Ertan'la bu şirkette tanışacak, bana gerçekten de çok iyi para kazandıracak, yanlış aşkın gözyaşlarını yazmama basamak oluşturacaktı. Ama şimdi metronun içindeki halimin ne Ertan'dan ne de Defne'den haberi vardı. Şimdi, metrodaki insanların gelecekte okumaları için tuhaf, gerçek yaşam hikayeleri yazmaya hazırlanıyordum. Gerçek hayatları olan bu insanların yüzlerinden bir şeyler okuyabilir miyim diye çevreme bakınmaya başladım. Aslında bakışlarım otomatik olarak vagonun en güzel kadınını bulacaktı. Sonra aramızda yeni dalga Fransız filmleri havasında bir gerilim varmış gibi bulunduğu tarafa bakmadan onu düşünecektim. Ama bu vagonda herkes kötü görünüyordu. Yorgun, mutsuz ve düşünceli. Kimse yanındakini beğenmiyor, herkes bir diğerini çirkin buluyordu. Tek tük kitap okuyan kızlar görüyordum. Oğlanları da okuma öğretirse ne güzel olur diye düşündüm. Saçma. Ödemek yetersizliğinden dolayı bu yıl sadece kız öğrencilere, yani geleceğin annelerine okuma yazma öğretilmiştir. Önümüzdeki yıllarda eğitim reformlarımızı genişleterek erkek öğrencilerimizi de çağdaş dünyanın bu eşsiz imkanından yararlandırmayı planlıyoruz. Şaka bir yana, kitap okuyan insanları izlemeyi severim. Başka durumlarda asla bu kadar masum görünmezler. Kitap okuyan insanın bir rüyanın içindeymiş gibi yarı bilinç durumunda yaptığı hareketler öyle saf ve güzeldir ki. Başka bir dünyayı anlayabilmek için dikkatini toplayışı, zaman zaman kaşlarının arasındaki çizgiyi derinleştirerek üzülmesi. Bazen sayfayı heyecanla ve hoyratça, bazen de hayalini izlediği kahramanı incitmekten çekinerek usulca çevirmesi. O sırada öne düşen perçemini farkında olmadan düzeltmesi. Gizemli kımıldanışlar. Bir şekilde bunu denemeye karar verdim. Belli hareketleri yapmayı öneren bir metin. Yazarla okurun aynı hareketleri yaparak boyutlar arası iletişim kurma denemesi. Sol elimle enseme dokunuyorum. Sol elinle ensene dokunuyorsun. Yazının içindeki anla okunan dünyanın zamanın bir hareketle kesişmesi. Birlikte dokunmak. Aramızda var olan metin bir zaman duvarı olarak dokunuşumuzu tamamlamamıza izin vermeyecektir. Tamamlanmayan arzularımızın sıcaklığı. İçimden akıp geçen bu heyecan verici düşüncelerin nedeni, o sözleşmeyi imzalayarak bir yazarlık işine girmiş olmamın verdiği mutluluktu. Kısa bir süre içinde bunun ayrımına vardım. Ruhsal durumum, gerçeği algılayışımı tamamen değiştirebiliyordu. Zed Efendi ile imzaladığım sözleşmenin zevki, uzun zamandır mutsuz olduğumu hatırlattı bana. Ne kadar acınacak bir noktaya gelmiştim. İçimden bağırdım. Hayatımın burasında oturup, neden, nasıl böyle oldu diye sorgulasam, bir sonuca varabilir miyim ey insanlar? İnsanlar doğal olarak beni duymuyordu. Duysalar cevap verirler miydi? Sesin geldiği yere doğru şöyle bir bakar, hemen ardından ağır ağır yarıda bırakmış oldukları çok daha önemli işe dönerlerdi. Boşluktaki bir noktaya gözlerini dikip düşünmek, düşünür görünmek. İşte ben böyleyim. Kısacık bir an için dahi olsa, kendimden memnun olmuşsam, telaşla duruma el koyar, göz açıp kapayıncaya kadar kendimi haksız çıkarmanın yollarını ararım. Mutluluğu fitil fitil getiririm burnumdan. Saçma, saçma, külliyen safsata derdi babam olsa. En kızdığı şey, külliyen safsatayla ilgilenmek, düşünmek ya da telaffuz etmek. Bazı şeylerin değil düşünülmesi, telaffuz bile edilmesinin insanı, hayvanlar alemine yaklaştırmaya yettiğini düşünürdü. Süfli fikirlerin telaffuzu, teklif bile edilemez. Üçüncü durakta çaprazıma oturan adamla göz göze geldik. Aniden, tüm düşüncelerim fişi çekilmiş bir monitör gibi karanlıklara gömüldü. Ayağa kalkıp birbirimize doğru birer adım atarak aynı anda adlarımızı söyledik. İzzet, uzun yılların ardından çıkıp gelen İzzet. İşte o andan başlayarak bu kendi halimde akıp giden sıradan düşüncelerim ve ruhsal durumum geri dönüşsüz bir şekilde başka bir boyuta geçti. Metrodaki insanlar bunun farkına varmadı. Ben de çok sonradan o günü düşündüğümde önemini kavrayacaktım. O an, karşılaşma anı. Birbirimize ne kadar yaşlanmış ve çirkinleşmiş olduğumuzu anlatan hakaret dolu cümleler kurmaya başladık. Eski arkadaşlar sertliklerini deniyorlardı. Kim daha ağırını kaldırabilecekti acaba? İzzet'in şakaklarında kar mı yağmış, ne var? Noel Baba dedi hemen. O da bana gel Mahmut. Bakalım nerede duracaktık? Son durağa geldiğimizde koluma girip zorla sürükledi. Seni buldum, bırakmam artık, gel Mahmut. Yahu bırak, işim gücüm var. Ne laftan anlamaz Noel Babaymışsın sen. Yok mu seni bekleyen geyikler, çocuklar filan? Ama yılbaşına daha çok var. Doğru, bana gidiyoruz. Aynı yerde mi oturuyorsunuz? Evet. Baban nasıl? İyi iyi. Hala sabah 7'de fırlıyor. Akşam geç vakte kadar da çalışıyor. Yaşı 60'a yaklaştı ama yine de benden çok çalışıyor. Sahi, sen ne yapıyorsun? Ben müfettiş oldum. Müfettiş mi? Polis mi oldun? Yok be oğlum. Denetçi bir firmada çalışıyorum. Hesap uzmanı olarak şirketleri denetliyorum. Hadi ya, son gördüğümde pek hoşlanmıyordum bu işlerden. Öyle miydi? Her neyse 8 yıldır bu işteyim. İşin en iyi tarafı aynı mekana bağlı olmamak. Dönemlik işler oluyor. 6 ay bir firmayı denetliyorum. İş bitiyor, sonra başka bir firmaya geçiyorum. Yoksa iş hayatı çekilir şey değil. Sen neler yapıyorsun? Böyle konuşa konuşa İzzetlere doğru yürüyorduk. Şaşkındım. Araya uzun zaman gelince insan ilişkinin kaldığı yeri hatırlayamıyor. Bölük pörçük anılar bir yerlerden çıkıp geliyor ama aralarında ilintiler kurarak anlamlı bir resim çıkarmak çok zor oluyor. Yanımdaki şişman adamın eski arkadaşım İzzet olmasını kabullenmemeye çalışıyorum. Onu gördüğüme sevinmiş miydim? Bilmiyordum. Yürürken eski anıları dün olmuş gibi heyecanla konuşuyorduk. Oysa aradan yıllar geçmişti. İnanamıyordum bunca zaman geçtiğimde. Arada dev bir boşluk vardı. 36'sında bir adama dönüşmem için yeterince zaman geçmemiş gibiydi. Aslında geçmişti. Geçtiydi, ortadaydı ama sanki, ne bileyim, eksik olan bir şey vardı. Belki çantasında yazı defteri taşıyan o genç üniversite öğrencisi halimden kurtulamadığım içindi. Bununla içten içe övünebiliyordum hala. Ancak bir şeyleri yakalayamamışım duygusu. Öğlen uykusunu çok uzatmışım da günün kalanını kaçırmışım gibi. İzzet'i dinliyordum. Yıllarca havasız ofislerde ömür tüketmiş bir adamın yorgunluğu hakimdi sesine. Ayakkabıları pırıl pırıl boyalıydı. Ama yine de bir bakımsızlık, bir çökmüşlük vardı genel görünümünde. Ya benim durumum? Daha parlak sayılmazdı. Ne zaman ve nereden aldığımı unuttuğum deri ceketim, mavi gömleğim ve siyah fitilli kadife pantolonumun içinde serbest meslek erbabı havası veriyordum. Kapıdan içeri girerken burnumdaki koku algılayan hücreler tanıdık. Hem de çok tanıdık bir yerde olduğumu haber verdi. Yıllar önce bıraktığım gibiydi. Sabahın köründe içilmiş Maltepe sigarası. Az demlendiği için ot tadını veren çay. Tıraştan sonra sürülmüş limon kolonyası. Ve bir de girişin hemen karşısındaki mutfağın balkonunda asılı duran kırmızı soğanlar. Tüm bunların karışımı bir koku. O zamanlarda farkındaydım bu kokunun. Ama şimdi çok uzun bir yolculuktan dönmüşüm gibi yorgun hissettiriyordu bu. Hiçbir yere gitmeden, değişmeden orada beni beklemiş olan koku. Renkli camlardan yapılmış üzüm salkımı biçimli avizenin, sarı kızıl ışığıyla aydınlanan portmantonun aynasında gördüğüm yansıma. Yılların geçip gitmiş olduğunu büyük bir umursamazlıkla açıklıyordu. Işık aynı ışıktı. Ben ise o ben değildim. Yüzümde bir eksiklik var gibiydi. Bıraktığım günden beri hiç değişmemiş olan evin içinde bir zaman yolcusunun dikkatli adımlarıyla yürürken uygunsuz bir soru ağzımdan kaçıverdi. Baba evinden bir türlü çıkamadın ha? İzzet bol buzlu iki viski kadehinden birini bana uzatırken, "Sorma, tekrar bir araya gelmemizin şerefini öndercim. Uzun hikaye," dedi. "Baban tek başına yaşamana razı olmadı değil mi? Evlenmeden önce olmaz," diyor ha. Koltuğa çökercesine oturdu. Halinde tuhaf bir eğriticilik vardı. Kendi evine yabancı gibiydi. Neyi, ne kadar anlatacağını emin değildi sanki. Koltuğun yanındaki deve tabanının tozlu yapraklarına gözünü dikerek devam etti. "Hayır, ona kalsa. Bir an önce kendi evimi kurmalıyım. Ama babam çok değişti Önder. Yaşlandıkça huysuzlaşıyor. Üstelik yaşlandığını da kabul etmiyor." Cevdet Bey'i gözümün önüne getirmeye çalıştığımda İzzet'in tersine uzun boylu bir Clark Gable taklidi canlanıyordu hayalimde. Her zaman alnından sarkan bir tutam perçem. Dudaklarına sıkıştırmış olduğu sigarasıyla müstehsi bir adam. Uzaktan bakardı halimizi. Üniversitede okumamıza rağmen çocuklar gibi davrandığımızı düşünüp burun kıvırırdı. Yaz aylarında İzzet'in atölyede çalışmasını isterdi. Zavallı İzzet, pizza yemekten şişmanlamış gövdesiyle gözünden uyku akarak babasının çantasını taşırdı sıcak yaz günlerinde. Ben Boğaz'daki çay bahçelerinde aylak aylak kitap okurken o atölyede mesai bitimine kadar sıkıntıdan patlardı. Akşamüstü sahildeki banklarda bira içerken amaçsız bir işte harcanmış onca saatten sonra keyfinin yerine gelmesi için durmadan konuşmam gerekirdi. Oysa Babası hep dinç, hep dinamikti. Babanı yaşlı bir adam olarak düşünemiyorum. O da düşünemiyor. Kaç yaşındaki? Ben babanı genç bir adam olarak hatırlıyorum. 57. Tamam, çok yaşlı değil ama yaşına göre de davranmıyor. 30 yaşında gibi tempolu yaşıyor. Yediğine içtiğine dikkat etmiyor. Hala her akşam sucuk kızartıp bir küçük içiyor. Sigarası da cabası. Yalnız bırakırsam... Engel olabiliyor musun? Hayır, hiç dinlemiyor. Hatta ben üzerine gittikçe inadından daha çok içiyor gibi geliyor. 3. ayrımın sonu. Sayfa 41.